أشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله. اللهم لك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالقرآن. اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وكفيتنا وعلمتنا وفرجت عنا. اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديمنا وحديث، أو سر أو علانية، أو خاصة أو عامة، أو حي أو ميت. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فحم لنا إلا ما فحمتنا، إنك أنت الجواد الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آمين. Kıymetli kardeşlerim, bütün peygamberlere çeşitli iftiralar atılmış ve hemen hemen tamamı yalancılıkla itham edilmiştir. Bunların içerisinden bazıları cinnet geçirmekle, mecnun olmakla da itham edilmişler. Kahin olmakla, yalancı olmakla çeşit çeşit isimler takılmış. Fakat bu insanlar kendi aralarında doğmuş, büyümüş olan insanlar olmalarına rağmen ve kendi aralarında doğmuş olan bu insanların, yıllarca kendi aralarında kalmış olan bu insanların hiçbir zaman yalan söylemediklerine, kafirler kendileri şahitlik etmelerine rağmen, fakat yine de onları peygamberlik konusunda kizip bile, kezzap olmak ile, yalancılıkla itham etmişlerdir. Peygamberlerin sıfatlarından birisi sıdk sıfatıdır. Peygamberler doğrudurlar, hiçbir zaman yalan söylememişlerdir. Peygamber olmadan evvel de halleri buydu, peygamber olduktan sonra da. Fakat peygamberlere başka mevzularda yalancı diyemeyen insanlar, başka meselelerde onun hakkında en ufak bir iftirada bulunamayan insanlar, peygamberimiz gibi emin sıfatıyla tanınmış olan bu insana bile kezzab-ül eşir ifadesini kullandılar. Şımarık yalancı. Halbuki kendileri çok iyi biliyorlardı ki o hayatı boyunca bir kez dahi yalan söylememişti. Hatta onları hepsini topladığı zaman Arapların adeti üzere yüksek bir yere çıkıp Türkçe'de imdat diye tercüme edebileceğimiz kelimelerle hepsini oraya topladığı ve ondan sonra size şu dağın arkasından bir ordu geliyor, düşman saldıracak desem inanır mısınız dediğinde, evet sen şimdiye kadar yalan söylediğin görülmemiştir, sen Muhammed'in eminsin diyenler, diyen bu kimselere daha sonra madem ki öyle ben Allah'a Resulüyüm, size bunu haber veriyorum dediği zaman onlar yalan söylüyorsun, inanmıyoruz demişlerdi. Bütün meselelerde Resulullah'ı kabul eden insanlar, Resulullah olma konusunda, vahiy hususunda onu inkar ediyorlardı. Halbuki Heraklius bile bu gerçeği anlamıştı. İnsanlara yalan söylemeyen Allah adına hiçbir zaman yalan söylemez diyerek onun peygamberliğinin gerçek olduğunu o bile itiraf etmişti. Ama onu çok iyi tanıyan akrabaları, kendi kavmi, kendi aşireti onun emin olduğunu her zaman ifade etmelerine rağmen peygamberlik konusu gelince tavırları değişiveriyordu. Bunun sebebi onun peygamberliğini kabul etmeleri durumunda tamamen hayatlarının değişmek zorunda olmasıydı. Hayatlarının değişmesi ise kolay değildi. Fikirlerin değişmesi bile zor. Fikirlerin değişmesinden çok daha zor olan hayatın değişmesi ise ondan da zor olduğundan böyle bir zaruret, böyle bir mecburiyet altına girmek istemiyorlardı. Hem hepsinde olan anlayış buydu. Hayatların değişmesi onları korkutuyordu. İtikatlarını bırakmak, atalarından gelen itikadı bırakmak onlara zor geliyordu. Ve bütün hayatın değişmesi demek olan din değiştirme hadisesi o yüzden onların kabul edemeyeceği bir hal, bir şey halini alıyordu. Fakat bu madde hepsi için geçerli olmakla birlikte onların içerisinde reis olan, amir durumunda olan kimselere gelince Ebu Cehillere, Ebu Sufyanlara, Velidlere, Utbelere onlara gelince onların reddetmelerinin sebebi ise sadece bu değil. Atalarından gelen dini bırakmanın zorluğu değil, fikir değiştirmenin, itikat değiştirmenin zorluğu değil, hayat değiştirmenin zorluğu da değil. Onlarla birlikte aynı zamanda reisliği bırakmak, insan olmak, kul olmak, yeryüzünde meliklik taslamamak, kulluğunun farkına varmak ve saltanatı terk etmek. Saltanat sahipleri daima peygamberlere karşı durdular. Bütün peygamberlerin karşısında evvela onlar vaziyet aldılar, onlar cephe aldılar. O yüzden peygamberlerin getirmiş olduğu kitabı önce onlar reddettiler. Çünkü o kitaba göre adaletli bir Allah. Allah adil idi ve mutlaka herkesin hakkını verecekti. Günah işleyenin cezasını verecek, sevap işleyenin mükafatını verecek ve yeryüzünde kul kulluğunu bilecek, ilahlık taslamayacaktı. Halbuki onlar ilah olmaya alışmışlardı. İlahlık taslamaya alışmışlar, yeryüzünde Allah'ın yerine hüküm koymaya alışmışlardı. Onu bırakmak onlara çok zor geliyordu. O yüzden değişik isimler takıyorlardı peygambere. Sen cinnet geçiriyorsun diyorlardı. Halbuki onun hali işte öyle cinnet geçiren insan hali değildi. Bu mevzuyu geçen dersimizde de anlatmıştım. يَسْأَلُنَّكَ عَنِ السَّعَةِ اَيَّنَ مُرْسَاهَا قُلْ اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا اِلَّا هُمْ سَقُلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ اِلَّا بَعْتًا. Ey Resulüm, sana kıyametin saatini soruyorlar. Kıyametin ne zaman demir atacağını, ne zaman vuku bulacağını sana soruyorlar. De ki onun ilmi Rabbimin katındadır. Rabbimden başkası onu bilemez. Onların bu suali sormasındaki esas maksatları alay etmekti. Onlar bunu mümkün olmayan bir şey olarak görüyorlardı. Kıyametin kopuşunu mümkün görmek istemiyorlardı. Halbuki şu bir gerçektir ki hareket halinde olan her şeyin sonu vardır. Hareket halinde olan şeylerin bir gün gelip de durması ve tarumar olması kadar doğal bir şey olamaz. Esasında daima her şeyin öldüğünü görüyorlardı. Ölmeyen hiçbir şey yok kainatta, Allah'tan gayrı. Her şeyin öldüğünü görmelerine rağmen dünyanın da bir gün öleceğini kabul etmek istemiyorlardı. Ne zamandır bunun vakti saati diye alayvari soruyorlardı. Aslında onlar hakikati kabul etmek ve anlamak için sormuyorlardı bunu. Allah Azze ve Celle ise peygamberimize de ki onun ilmi ancak Rabbimin katındadır. Onlara böyle cevap ver buyuruyor. Bu ayet apaçık bir şekilde uluhiyet gerçeğini ortaya koymaktadır. Allah katında uluhiyet nedir? Peygamberlerin makamı nedir? Peygamberler hangi gözle bakmak zorundasınız? Eğer bir insan peygambere kaybı bilen bir insan gözüyle bakıyorsa o Allah'a ortak koşmuş olur o peygamberin. Peygamberin de çok daha aşağısında olan bir veli insanın gaybı bildiğini düşünen bir insan Allah'a ortak koşmuş olur o veliyi. Allah Azze ve Celle bu hakikati kalplere yerleştirmek istiyordu. Ele almış olduğumuz Arap suresi malumunuz ki Mekki bir suredir. Mekke'de nazil olmuş olan bu surede Allah nasıl bir peygambere iman edilmesi gerektiğini öğretiyordu. Nasıl bir peygambere iman, nasıl bir Allah'a iman, nasıl bir kitaba iman? Bu meseleyi daha evvel daha geniş bir şekilde anlatmıştım. Yalnız burada şunu belirtmek istiyorum. Onların anlayışına göre peygamber olmak için gaybı bilmek lazımdı. Nasıl ki bugün birçok insan için de böyle bir anlayış var. Bir insanın veli olabilmesi için devamlı keramet göstermesi ve hatta gaybı bilmesi gerekir noktasında bazı anlayışlar var. Özellikle bazı tarikatlara yerleşmiş olan bu anlayış, o tarikatlardaki birçok insanın Allah muhafaza dinden çıkmasına sebep olmaktadır. Kendi velisini veya kendi şeyhini, belki veli bile olmayan o şeyhini öyle bir makama çıkarmaktadır ki peygamberin bile üzerinde bir makam. Allah'a denk olan bir makam. Benim şeyhim peygamberden üstündür diyecek kadar cahiller dahi vardır bunların içerisinde. Benim şeyhim peygambere Cibril vahyi getirirken benim şeyhime Allah direkt olarak veriyor diyecek kadar cahiller vardır bunların içerisinde. Şeyhine Allah'a ortak koşanlar vardır. Benim şeyhim isterse dünyayı durdurur, isterse yağmur yağdırır diyecek kadar ileri gidenler vardır bunların içerisinde. Eğer Mekkeli bir müşrik kendi putunu Allah'a ortak koşacak olursa biz ona kafir diyoruz da, ama bizim içimizdeki bir insan eğer putlaşmış veya putlaştırılmış ise, o insanı put gözüyle gören, o insanı Allah'ın makamını veren bir insanı gördüğümüz zaman neden aynı kelimeyi kullanmayacakmışız? Ebu Cehil kendi putundan yardım istediği zaman kafir oluyor da, neden bir insan kabirdeki bir şeyhten yardım istediği zaman kafir olmuyor? Allah'a ortak koşma, ortak koşmadır. Çeşitli şekilleriyle hepsi Allah'a ortak koşmadır. Eğer bir insan yıldızlara tapsa, şirk içine düşmüş oluyor, kafir oluyor da, bir insanı ilah olarak gördüğü zaman, bir insanı kendi kanun koyucusu olarak gördüğü zaman neden kafir olmuyor? Bir insan güneşe taptığı zaman, güneşte olağanüstü bir takım güçler, güneşin belki kainatın yaratıcısı yahut da kainatın idaresine söz sahibi olan bir varlık olarak gördüğü zaman veya kendi yapmış olduğu putunu kainatın idaresinde söz sahibi olarak gördüğü zaman kafir oluyor da, neden herhangi bir insanı böyle gören kafir olmuyor? Onlar öyle bir peygamber görmek istiyorlardı ki, gaybı bilen bir peygamber, öyle bir peygamber ki beşer olmayan bir peygamber. Ve Kur'an-ı Kerim'de değişik yerlerde peygamberlere yapılan itirazlardan birisi budur. Sen bizim gibi bir insansın diyorlardı. Bizim içimizden bir beşere mi iman edecekmişiz? Bizim içimizden, yani bizim dışımızdan olsa belki de iman ederdik mi demek istiyorlar acaba? Kendi kavmimizden olunca, kendi içimizden, kendi ailemizden, kendi akrabamızdan olunca değersiz mi oluyor? Acaba kendi kavminden olunca onunla beraber büyüdüklerinden ötürü onu kabul etmiyorlardı. Acaba başka bir milletten çıksaydı kabul edecekler miydi? Genellikle kendi kavminden çıkmış olan peygamberler evvela kendi kavimleri tarafından red olunmuşlar. Ondan sonra başkaları iman ettikten sonra kendi kavmi onlara iman etmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hali de bundan ibarettir. Kendi akrabalar içerisinde kendisine iman eden çok azdı. Fakat daha sonra Medine'den Allah kendisine ensarı göndermiş, onlar kendine iman etmiş, ona yardımcı olmuşlar. Ondan sonra Mekkeliler teker teker iman etmeye başlamışlardı. Kendi kavminden olanlar daha geç iman ediyorlardı. Önce iman etmesi gerekenler sonra iman ediyorlardı. Çünkü kendilerinin içinde büyümüş olduğu için onun büyüklüğünü kabul edemiyorlardı. zengin olması şartını koşuyorlardı. Eğer bu peygamberlik verilecek olsaydı filan adama verilirdi diyerek en zenginlerin adını söylüyorlardı. Mekke'nin veya Taif'in filan ve filan adamlarına verilmeli diyorlardı. Halbuki Allah peygamberliği kime vereceğini çok iyi bilmektedir. Onların anlayışına göre peygamber adeta bir melek olmalı. Peygamberle beraber melekler gelmeli. Peygamberin başından aşağıya altınlar dökülmeli. Peygamber havada uçmalı. Onların anlayışınca peygamber ancak böyle olabilirdi. Burada da o yüzden onu soruyorlardı. Ey Muhammed diyorlardı, sen madem peygamberim diyorsun, kıyametin saatini söyle bakalım bize. Bu soruyu Mekkeli müşrikler de sormuşlardı. Daha sonra Medine'de bazı Müslümanlar da sormuşlardı. Yahudilerden de soranlar olmuştu. Çeşitli zamanlarda Allah Resulüne bu soru soruldu. Ve Allah Azze ve Celle onun adına, onun yerine cevap veriyordu. De ki ey Resulüm, onun ilmi ancak Rabbimin katındadır. Ben de bilmiyorum. Ben de bir ilah değilim. Ene beşerun mislukum. Ben de sizin gibi bir beşerim ama yuha ileyhi. Benim farkım sadece bu. Bana vahyediliyor. Benim farkım bundan ibaret. Bazı kimseler peygamberi putlaştırma noktasına getirmiş. Bazılar da peygamberi olduğu makamdan çok daha aşağılara indirmiştir. İfrat ve tefrit arasında giden insanlar hiçbir zaman hakkı bulamamışlardır. Bir kısım insanlar Hristiyanlarda olduğu gibi İsa Aleyhisselam'ı Allah'ın oğlu olarak görmüş, Allah'ın bir parçası olarak görmüş, tesis akidesine iman etmiş, üçten üçüncüsü olarak kabul etmiş, Baba, Oğul ve Ruhul Kudüs demiş, bunun üçünün de birer ilah olduğunu ortaya atmış ve dolayısıyla İsa'yı da bir ilah olarak görmüş ve hatta Hristiyanlarda halen de o isimler mevcuttur, Abdülmesih derler. Abdül İsa diye isimler vardır. Mesih'in kulu, İsa'nın kulu demek yani. İsa'nın kulu olarak kendisini kabul eden, İsa'yı kendisini Rabb'i olarak gören insanlar vardır. Niceleri bu şekilde küfre düştüler. Bu ümmet peygamberini öyle bir makama çıkarmadı elhamdülillah. Allah bu ümmeti böyle bir şirkten, böyle bir küfürden muhafaza eyledi. Belki bu şekilde davranan, belki bu şekilde düşünen tek tük bazı insanlar olabilir. Ama ümmet olarak genel manada, Hristiyanlıkta olduğu gibi, bütünüyle, bütün bir ümmet olarak şirke düşme, Allah'a bazı kimseler veya peygamber ortak koşma gibi bir hata içerisinden düşmedi bu ümmet. Fakat bu ümmetin içerisinde öyle insanlar çıktı ki, peygamberi olduğu yerden çok daha aşağıda gören insanlar çıktı. Evet, ene beşerun mislukum diyor. Fakat bu öyle sizin bildiğiniz gibi bir beşer manasında değil. Evet, ben sizin gibi bir beşerim diyor ama bu beşer kendisine vahyedilen bir beşer. Bu beşerin elinden mucizeler fışkıran bir beşer. Bu beşer ile Allah konuşmakta. Bu beşere Allah gayıptan bilgiler vermekte. Bu beşerin bizim gibi olmasının manası nedir o halde? Bu beşer evet bizim gibi bir beşerdi. Hazreti Muhammed Mustafa da bizim gibi bir beşerdi ama onun manası ben de gaybı bilmem demekti. Ben de uluhiyetten zerresi yoktur demekti. Ben de rububiyetten zerresi yoktur demekti. Ben insanlar için gönderilmiş olan bir nezirim ve beşirim. Ben insanlar gibi insan olan, onlar gibi yiyen, onlar gibi uyuyan bir insanım. Onlar gibi evlenen, onlar gibi çocuk sahibi olan bir insanım. Ben de onlar gibi yemek yerim, ben de onlar gibi üzülürüm, bazen de sevinirim. Bende uluhiyet yok, bende rububiyet yok, bende Allah'ın hiçbir sıfatı Allah'taki gibi mevcut değil. Ben Allah gibi gaybı bilen değilim. Ben Allah gibi kanun koyucu değilim. Fakat Allah bana emreder, ben de size bildiririm. Kur'an dışında da bazen bana vahiyler gelir. Ben size onları da bildiririm. Kur'an dışında inen gayr-ı metluv dediğimiz o vahiyler geldikçe, ben onlar Rabbimden Cibril vasıtasıyla öğrendikçe onları size aktarırım. Fakat bende uluhiyetten bir zerre yine mevcut değildir. Ben yine de istediğimi öldüremem. Ben yine de istediğimi bilemem. Ben yine de hiçbir şey kendi istediğim şekilde gerçekleştiremem. Ben istediğim zaman yağmur yağdıramam. Benim çocuğum öldüğü zaman güneş tutulmaz. Benim çocuğum öldüğü zaman ay tutulmaz. Benim bir akrabama bir şey olduğu zaman herhangi bir tabiat hadisesi gerçekleşmez. Ben uluhiyete sahip bir peygamber değilim. Kul bir peygamberim. Ene beşerun mislukum. Manası buydu. Fakat bazı insanlar peygamberin ene beşerun mislukum dediğinden dolayı bizim gibi normal bir insan seviyesine indirmeye kalktılar. Sanki normal bir insandan bahsediyor gibi ondan bahsetmeye başladılar. Kanun koyma hakkına sahip olmayan, Allah'ın kitabında belirtmemiş olduğu kanunlar, helalleri ve haramları, Allah'ın kendisine gayrimetlu bir yol ile bildirmediği bir insan durumuna getirdiler. Bir alimin içtihat yapma yetkisi olduğu halde peygambere içtihat yapma yetkisi bile tanımadılar. Şu helaldir, şu haramdır deme hakkını tanımadılar. Allah peygambere itaat emretmiş olduğu halde onlar peygambere itaati kabul etmediler. Onların peygambere itaat anlayışı sadece Kur'an'a itaat olarak gerçekleşti. Peygambere itaatten maksat Kur'an'a itaattir dediler. Halbuki Kur'an'a itaat başka, peygambere itaat başkadır. Bu şekilde olaya bakınca peygamberi yerli yerine koyamadılar. Nasıl ki nice müşrikler ve meqadarullah hakka kadri, Allah'ı takdir edemediler hakkıyla. Gerçek yerine oturtamadılar Allah'ı. Aynı şekilde nice insanlar var ki onlar da peygamberi yerine oturtamadılar. Peygamberi görmeleri gereken makamda göremediler. Habibullah olan Resulullah'ı göremediler, anlayamadılar onun makamını. Onu kendileri gibi bir insan olarak görmek istediler. Onlar akıllarınca Hristiyanların düştüğü gibi şirke düşmek istemiyorlardı. Onlar gibi müşrik olmak ve İsa'yı onların putlaştırması gibi, bunlar da Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem putlaştırmak istemiyorlardı. Fakat bu bir oyundan ibaretti. Bunların içerisinde samimi olanlar vardı ama fakat bu oyunu gerçekleştirenler ve İslam aleminde bu fikri ortaya atanlar gerçekten misyonerler idi. Ve misyoner faaliyetlerinden başka bir şey değildi. Kur'an'ı kabul ettirmek ve sünneti reddettirmek suretiyle hadisleri reddettirmek ve peygamberi yalnızca normal bir insan, alıcı verici durumunda olan bir insan gibi göstermek suretiyle aslında Kur'an'ın anlaşılmasına engel olmaya çalışıyorlardı. Çünkü şu bir hakikattir ki Kur'an sünnetsiz anlaşılamaz. Evet, bazı insanlar peygamberlerin putlaştırmış ve bazı insanlar da peygamberleri oldukları yerden daha aşağılara indirmişlerdir. Ama Kur'an-ı Kerim dengeyi kurmaktadır. Kur'an bütün meselelerde dengeyi kuran bir kitaptır. Öyle bir peygambere iman edeceksiniz ki o gaybı bilmemektedir. Ama yine öyle bir peygamber ki onun teşvik yetkisi var. Onun Allah'ın bildirmediği meselelerden helalleri ve haramları bildirme yetkisi var. Onun örneklik olma gibi, usvet-i hasene olma gibi, en güzel örnek olma gibi bir görevi var. Ona bakacak ve ondan hayatınızı alacaksınız. Kur'an'da zikredilmeyen meseleleri ondan alacak, onun gibi tatbik edeceksiniz. O, eğer Kur'an'da rejim ayeti yok ise, eğer Kur'an'da zina etmiş olan evli bir kimsenin, kadın veya erkeğin rejim edileceğine dair bir ayet mevcut değil ise, peygamber onu tatbik etmiş ise, peygamber evet, evli evlendikten sonra zina eden kimse rejim edilir demiş ise, rejim edeceksiniz. Kur'an'da bulamadık demeyeceksiniz. Allah peygamberine itaat emretmektedir. Ey Resulüm, ondan sonra kıyametin saatini soruyorlar. Kul innema ilmu inde Rabbi. Ben bir ilah değilim, ben onu bilemem. Onun ilmi Rabbimin katındadır. La yücelliha li vaktiha illahu. Onun vaktini ondan başkası bilemez ve o kimseye bunu açıklamaz. Sekulet fissemavati vel ard. Onun vakti o kadar ağır gelmiştir ki göklerde ve yerde onun bilgisi çok ağır gelmiştir. La te'tikum illa ba'tem. O size apansız bir şekilde gelecek. Ansızın geliverecek size. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadiste buyurmaktadır ki güneş batıdan doğmadan kıyamet kopmayacak. Güneş batıdan doğduğu zaman herkes iman edecek. Fakat onların imanı kabul edilmeyecek. İnsanlar kendi arılarına alışveriş yaparlarken kıyamet ansızın kopuverecek. Arılarında bir kumaşı açmış ve kumaşın fiyatını konuşurlarken, pazarlık yaparlarken kıyamet kopuverecek. Kişi devesinin sütünü sağmış ve daha sütü içmeden kıyamet kopuverecek. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyuruyordu. Bir defa kendisine kıyametin saatini sormuşlardı yine. Soranlar Müslümanlar idi bu sefer. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlar içinde en gence bakmak suretiyle bu genç eğer yaşayacak olursa ona yaşlılık gelmeden evvel kıyametiniz kopacaktır buyurmuştu. hadis ilminden anlamayan kimseler, böyle hadisleri gördükleri zaman bu hadislerin mevzu olduğunu, Allah Resulü'nden böyle bir şeyin sadır olmadığını, çünkü o genç ölmüş fakat hala kıyamet kopmamıştır demek suretiyle, buna benzer hadisleri reddetmişlerdir. Halbuki hadisin manası o değildir. Hadiste kâmet sa'atukum buyurulmuştur. Sizin saatiniz, yani sizin kıyametiniz kopacak. O genç ihtiyarlayacak olursa, o vakit geldiği zaman kıyametiniz kopacak. Kıyamet kopacak değil, sizin kıyametiniz kopacak. Yani insanın kıyameti kendisinin ölümüdür. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu kastediyordu. Sizin kıyametiniz kopacak, siz ona bakın demek istiyordu. Herkesin kıyameti kendi ölümüdür buyuruyordu. Neden siz kıyametin saatini soruyorsunuz ki demek istiyordu. Farz-ı muhal, kıyamet kopmayacak olsa bile siz ölmeyecek misiniz? Bu bir gerçek değil mi? Kıyametin kopuşunu belki hiç görmediniz. Ama insanların ölümünü görmediniz mi? Bütün mahlukatın her gün öldüğünü görmüyor musunuz? O halde sizin kıyametiniz ölümünüz demek değil mi? Kıyamet kopmasaydı bile ölmeyecek misiniz? O halde neden kıyametin saatini soruyorsunuz demek istiyordu. Bir bedeviye de Allah Resulü aynı şeyi söylemişti. Bedevi, ya Resulallah kıyamet ne zaman demişti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, sen kıyamet için ne yaptığına bir bak demişti. Kıyametin saatini zaten ben de bilmem. Ama sen kıyamet için ne yaptığına bir bakıver. Bedevi demişti ki, ya Resulallah çok namazım yok, çok orucum yok, çok öyle hayır hasenatım yok. Fakat ben Allah'a ve Resulü sevmekteyim ya Resulallah. Allah Resulü buyurdu ki, el mer'u ma'a men ahabbe. Kişiyi sevdiğinin sevdiğiyle birliktedir. Kişi kimi seviyorsa kıyamet günde onunla beraber olacak. Allah Resulü bunu buyurduğu zaman sahabe çok sevinmişti. Çünkü onlar Resulullah'ı seviyorlardı. Çünkü onlar Allah'ı seviyorlardı. Allah'ı sevebilmek, Allah'ı anlamakla mümkün. Allah'ı anlamayanların Allah'ı sevmesi mümkün değil. Allah'ı tanımayanların Allah'ı sevmesi mümkün değil. Allah'ın kainatını anlamamış, Allah'ın kainatını tefekkür etmemiş olan, mahlukatı incelememiş, düşünmemiş, tefekkür etmemiş olanların Allah'ı tanıması mümkün değil. Mahlukatı tanımadan Allah'ı tanıyamazsınız. Bakacaksınız gökyüzüne ve Rabbinizi tefekkür edeceksiniz. Ya Rabbi ne kadar büyüksün diyeceksiniz. Bakacaksınız, bakacaksınız ve bakacaksınız. Denizlere bakacaksınız, ya Rabbi ne kadar kudretlisin diyeceksiniz. Bir sineğe bakacaksınız, ya Rabbi ne kadar ilim sahibisin diyeceksiniz. Bütün kainatı tefekkür ettiğiniz zaman, o sonsuz kainatı tefekkür ettiğinizde, sonsuz sayıda mahlukatı düşündüğünüzde, sinekleri düşündüğünüzde, mikropları düşündüğünüzde, balıkları düşündüğünüzde, bitkileri ve insanları, bütün galaksileri düşündüğünüzde, Allah'ın kainatını tefekkür ettiğiniz zaman, ya Rabbi ne kadar büyüksün diyeceksiniz. İşte o zaman Rabbinizi tanımaya başlayacaksınız. İşte o zaman Rabbinizi hakkıyla takdir edeceksiniz. Allah Resulü kişiyi sevdiğiyle beraberdir buyuruyordu. Her kimi seviyorsa onunla beraber. Rabbini seven Rabbiyle beraber olacak. Bişül Hafi'yi bazı kimseler rüyalarında görmüşlerdi. Ona sordu rüyayı gören kişi, Rabbin sana nasıl muamele etti? Filan kişiye nasıl muamele etti? Filan da öldü, acaba cennetlik mi cehennemlik mi oldu? Biz onu dünyadayken iyi bir insan olarak tanırdık. Acaba şimdi hali nedir biliyor musun? Bişül Hafi'nin cevabı şuydu. Onu biraz evvel cennetteki nimetlerden yerken gördüm. Allah onu cennetine kabul etmiş ve cennet nimetlerini sunmuştu ona. O da onlardan yiyordu istediği kadar. Senin durumun nedir diye sorduklarında, Rabbim benim daima kendisini sevdiğimi bildiğinden dolayı ötürü, benim dünya nimetlerine düşkün olmadığımı bilen Rabbim, cennete bile düşkün olmadığımı bilen Rabbim, ben daima Rabbim için ibadet ettiğimden dolayı, ne cenneti için ne cennetteki huriler için, ben yalnız o güzel Rabbim için, o kudretine hayranlık duyduğum, ilmine hayranlık duyduğum o Rabbim için hep onu görmek istediğimden, hep ona secde ettiğimden ötürü, ne cennet için ne huri için, ben o yüzden secde ettiğimden Rabbime her gün bakmaktayım. Rabbim bana cennet nimetleri yerine bana kendisine bakmayı lütfetti. Daima Rabbime bakmaktayım. Bu hadislerde insanın Rabbine bakmaktan daha üstün bir nimetle nimetlendirilmediği haber verilmiştir. Rabbinize bakacak, Rabbinize baktığınız zaman cennetin nimetlerini unutacaksınız. Rabbinizin güzelliği karşısında ne huriler güzel görünecek, ne cennetteki nimetler güzel görünecek. Çünkü Allah hiçbir zaman kendinden daha güzel yaratmadı ve yaratmayacaktır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, insan sevdiğiyle beraberdir dediği zaman sahabe çok sevinmişti bu hadise. Çünkü onlar Allah'a ve Resulü'nü seviyorlardı, gerçekten seviyorlardı. Çünkü onlar Allah'a ve Resulü'nü tanımışlardı. Onu tanıyan onu sever, onu tanımayanlar onu hakkıyla sevemezler. Bir başka seferinde Allah Resulü'ne kıyamet sorulduğu zaman Efendimiz buyurmuştu ki, şu anda hayatta olanların hiçbirisinin üzerine 100 yıl gelmeyecektir. 100 sene gelmeyecek. Şu anda hayatta olan insanların hiçbirisi 100 sene sonra hayatta olmayacaklar. Allah Resulü böyle buyurmuş ve bazı kimseler 100 sene içerisinde kıyametin kopacağını sanmışlardı. Hadis Buhari ve Müslim'de geçme hasebiyle bu gibi hadisleri anlamadan bunları mevzu diye itham etmek, ravileri kizip de kezap ile kezap olmakla itham etmek, onu alan İmam Buhari gibi, İmam Müslim gibi büyük muhaddislerin cehaletle itham etmek yerine hadisi anlamak icap eder. Eğer büyük muhaddisler bunu kitaplarına almışlarsa ve hadis ilminin ince kriterlerine göre o ince hassas eleklerden geçirdikten sonra bu hadise sahih demişlerse, eğer bir Buhari, bir Müslim bu hadisi kitabına almış isen, o hadisten şüphe etmek yerine hadisin manasını anlamak icap eder. Meseleyi anlamayan, çelişkiler bulan insanlar, hadis ilminden habersiz insanlar, hemen böyle hadisleri mevzu diyerek, İslam'daki hadislerin sayısını azaltmak ve Resulullah'a sorulmuş olan sorular ve onların cevaplarından bizim de istifade etmemize de engel olmaktadırlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o günkü insanların içerisinden hiç kimsenin 100 sene sonra hayatta kalmayacağını ifade etmişti. Yoksa 100 sene sonra kıyametin kopacağını haber vermiyordu. Apaçık Kur'an'da onun ilmi Rabbimin katındadır buyurulduğu halde ve ben bilmem dediği halde, Cibril hadisi olarak meşhur olan hadiste de böyle ifade edildiği halde, Cibril aleyhisselam insan kılığında gelmişti. Allah Resulüne insan kılığında gelmiş bembeyaz bir elbiseyle. O bölgenin insanı değildi. Bir insan geliyordu ama o bölgenin insanı değildi. Efendimiz mescitte otururken ashabın içerisinde Cibril aleyhisselam gelmiş ve onun dizinin dibine oturmuştu. Bir rivayete göre ellerini dizlerinin üzerine koymuştu. Ve soruyordu. Bir bedevi kılığında gelmişti güya. Fakat soruları işte bedevi soruları değildi. İman nedir dedim. Allah Resulü imanın şartlarını ona söyledi. İslam'ın ne olduğunu sormuştu. İslam'ın şartlarını söylemişti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İhsanın ne olduğunu sordu. Allah Resulü ihsanın Allah'ı görüyormuşçasına Allah'a kulluk etmek olduğunu haber verdi. Allah'ı görüyormuşçasına, sen Allah'ı görmüyorsan bile Allah seni görmektedir buyurdu. İhsanın ne olduğunu böyle açıkladıktan sonra Cibril aleyhisselam ona kıyametin saatini sormuştu. Allah Resulü bu konuda soru sorulan sorundan daha alim değildir dedi. Ben de bilmiyorum demek istedi. Fakat sana onun bazı alametlerini haber verebilirim demişti. Yarın ayak deve çobanlarının bile bina yapmakta yarış yaptıklarını göreceksiniz buyurdu. Yani fakir fukaranın bile dağların taşların ev olduğunu göreceksiniz şimdiki gibi. Her tarafta evler yapıldığını göreceksiniz. Fakir fukara bile kooperatif kuracak. Bilmem ne yapacak ve kendisine ev yapacak. Gece kondu mu yapacak? Kooperatifleşecek de ev mi yapacak? Her ne yapacaksa. Ama dağlar ve taşlar ev olacak. Bir evi olan ikinci evi yapacak. Yaylalık yapacak. Denizde ev yapacak. Her tarafta evler yapacak. Evlerin yapıldığını göreceksiniz. Her tarafın ev kapladığını göreceksiniz buyuruyordu. Bu aynı zamanda insanların lüks içerisinde olacağını da haber vermekti. Bir taraftan lüks içerisinde olacaklar. Bir taraftan da insanların nüfusunun artacağını haber veriyordu. Allah Resulü değişik hadislerinde kıyametin alametlerini bize haber vermiştir. Kıyametin alametlerini haber vermiş fakat kıyametin saatini bilmediğini kendisi ifade etmişken nasıl olur da sizin kıyametiniz 100 sene içerisinde sizin içinizdeki insanlar, şu anda hayatta olan insanların hiçbirisi 100 sene sonra hayatta olmayacaklar derken nasıl olur da kıyametin saatini, kıyametin yılını haber vermiş olabilir? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem açıkça kıyameti bilmediğini ifade etmişken nasıl bu hadisin manasının bu olduğu söylenebilir? Ve neden bundan ötürü de hadis inkar edilebilir? Halbuki hadis sadece o gün yaşayan insanların 100 sene sonra hayatta kalmayacağını haber veriyordu. Ve gerçekten o günkü en genç insanların 100 sene sonra hayatta kalmadığını tarih şahittir. Bazı insanların, o gün hayatta olan bazı insanların tam 100 sene sonra, 100 sene tam dolmadan önce Allah Resulü'nün bildirdiği gibi öldüklerine tarih şahitlik etmektedir. Ey Resulüm, onlar sana böyle sorduğu zaman sen onlara böyle söyle. لَا تَعْتِيكُمْ اِلَّا بَعْتَمْ Size apansız bir şekilde gelecek. Ummadığınız bir anda geliverecek. O geldiği zaman artık bir daha ondan sonra tövbe etme imkanınız olmayacak. Kıyametin kokuşunu artık göreceksiniz. Güneşin doğudan değil batıdan doğduğunu gördüğünüz zaman, o zaman tövbe etseniz artık tövbeniz kabul edilmeyecek. يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَمْ Sana o kıyametin saatini soruyorlar. Sanki sen onu biliyor musun gibi. Sanki sen onu sonra sonra öğrenmişsin gibi. Sana gelip de ya Muhammed madem sen peygambersin bunu bilirsin diyorlar. Sen bizimle akrabalığın var. O halde akrabalığımız hürmetine ya Muhammed bize bunu haber ver diyorlardı. Aslında alay etmek için bunu soruyorlardı. Halbuki Resulullah zaten bunu öğrenmek için Rabbine sual etmemişti. Sana bunu soruyorlar. Sanki ki enneke hafiyyun anhe. Sanki sen onu sonra sonra öğrenmişsin. Sanki sen araştırma yapmışsın da sana bunu soruyorlar. قُلْ اِنَّمَ عِلْمُ حَيْنْدَ اللّٰهِ De ki onun ilmi Allah'ın katındadır. وَلَاكِنَّ اَكْسَرِ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ Ama insanların çoğunda ilim yoktur ve insanlar bunu bilmemektedirler. قُلْ لَا اَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا دَرَّ اِلَّا مَا شَاءَ اللّٰهِ De ki onlara ey Resulüm, ben kendi nefsim için ne bir menfaat ve ne de bir zarar vermeye kudretine sahip değilim. Ancak Rabbimin istedikleri dışında. Rabbim ister ise bana bir zarar verebilir. Rabbim isterse bana bir fayda verebilir. Benim kendime bile zarar veya fayda vermeye gücüm yok. İslam akidesinin ne kadar güzel uluhiyet gerçeğini yerleştirdiğini anlıyor musunuz? Peygamber'e bile bakışı öyle bir güzel yerleştirmektedir ki, peygamber bile kendisine bir zarar veya fayda vermeye gücü yetmez iken, bugün insanların tapmış olduğu insandan putlar, onların kendilerine veya insanlara fayda veya zarar vermeye güçleri olabilir mi? Allah'ın Habibi olan peygamberlerin bile böyle bir şeye gücü yetmez iken insanların böyle bir şeye gücü nasıl olabilir? وَلَوْ كُمْتُ اَعْلَمُ الْغَيْبَ لَسْتَكْسَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ Eğer ben gaybı bilecek olsaydım, eğer ben gelecek günlerde nasıl bir durum olacağını biliyor olsaydım, o zaman kendim için çok hayırlar toplardım. Mesela bazı malların pahalanacağını bilirdim. Ve o malı alırdım, depolardım belki. Veya acaba yarın başıma gelecek olan bir musibet olacağını, bir musibet olduğunu bilseydim, gaybı bilseydim belki ben de o zaman ondan kendimi koruyabilirdim. Allah Resulüne Yahudi bir kadın tarafından zehirli bir koyun hediye edilmiş, pişirilmiş zehirli bir koyun hediye edilmiş ve Allah Resulü bilmemiş ve o koyundan yemişti. Fakat daha sonra kendisine vahiy yoluyla bildirilmişti. Ve kadının bunu yaptığını Allah Azze ve Celle peygamberine bildirdiği zaman sahabeden de birçokları o koyundan yemişlerdi. Allah Resulü de yemişti ve sonra bırakın buyurmuştu. Kendisine vahiy geldikten sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gaybı bilmiyordu. Vahiy kendisine bildirilmeden kendisine sunulan zehirli koyunun zehirli olduğunu bilmiyordu. Ve kadın diyordu ki neden böyle yaptın diye sorulduğu zaman dedim ki kendi kendime eğer bu adam bir peygamberse bunu bilir dedim. Eğer peygamber değilse zaten ondan kurtulmuş oluruz diye düşünmüştüm. Evet peygamber, peygamberdi, hakikaten peygamberdi ama yine de bilmiyordu. Çünkü peygamberler gaybı bilmemekteydiler. Ama ne zaman ki Allah onlara bildirir o zaman bilebilirlerdi. وَمَا مَسَّنِيَ السُّٓءُ Ve bana hiçbir zarar da dokunmazdı. Ben eğer gaybı biliyor olsaydım hiçbir hastalık, hiçbir zarar bana gelmezdi. Hiçbir bela bana uğramazdı. اِنْ اَنَا اِلَّا نَذ۪يرٌ وَبَش۪يرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ Ben sadece ve sadece bir nezirim. Ben gaybı bilen bir ilah değilim. Ben sadece bir nezir ve beşirim. Uyaran ve müjdeleyen bir insan. İnsanları cennet ile müjdeleyen, Müminleri iman eden bir kavim cennet ile müjdeleyen ve iman etmeyen kimseleri de cehennem ile müjdeleyen bir nezirim. Cehennem ile korkutan bir nezir olmaktan başka bir görevim yok. Ene beşerun mislukum yuha ileyhi. Sizin gibi bir beşerim, bende uluhiyetten zerre-i miskal yok. Ben gaybı bilmemekteyim. Ama benim beşir olmam, benim müjdeleyici olmam ancak iman eden bir kavim içindir. İman edenleri ben ancak müjdeleyebilirim. Ve iman etmek isteyen kimseleri ben ancak onları ikaz edebilirim. Bu ayet aynı zamanda şu gerçeğe işaret etmektedir. İnsan önce iman etmekte, ondan sonra Kur'an'ı anlamaktadır. İman kalbe yerleşmeden Kur'an'ın anlaşılması mümkün değildir. Hakiki imanla iman etmemiş olan insanların Kur'an'ı anlamaları mümkün değil. Evet, belki Kur'an iman etmeye vesile olmakta. Evet, belki birçok insan Kur'an okuyarak iman etmekte. Fakat esasında sahabenin çok birçoklarının ifade ettiği gibi bize Kur'an'dan evvel iman verilirdi diyorlardı. Kur'an'dan evvel bize iman verilirdi. Önce iman eder, ondan sonra bize Kur'an verilirdi. Yani Rabbim önce bizim kalbimize imanı yerleştirirdi. Rabbim esasında önce bizim kalbimizi doğrultmaya başlardı. Kalbimizde yanlış bir takım fikirler olurdu, biz onlardan uzaklaşmaya başlardık. Onların yanlış olduğunu düşünmeye başlardık. Kalpler Allah'ın elinden. Allah bize hidayet vermek istediği için bizi bulunduğumuz durumdan kurtarmak istediği zaman bize, kalbimize bir takım şeyler doğururdu. Amr bin Cemun başına geldiği gibi. Muaz bin Cebel ile birlikte başka bir Muaz, iki tane Muaz radıyallahu anhümen, ikisi birlikte Amr bin Cemun adında bir kişinin putunu geceleyin alıyor ve ondan evvel de nice insanların putlarını Medine'de evlerinin önünden alıyorlar ve paramparça ediyorlar ve o tahta parçalarını götürüp dul kadınlara, fakir fukara kadınlara veriyorlardı. Onların meseleyi anlamasını sağlamaya çalışıyorlardı. Sizin bu putlarınız hiçbir şey gücü yetmeyen tahta parçalarından, taş parçalarından ibarettir, aklınızı başınıza almaz mısınız demek istiyorlardı. Onlar böyle söylüyorlardı. Böyle yapıyorlar ve onlara bir şeyler anlatmaya çalışıyorlardı. Ve onların içerisinde hakikaten kalbi temiz olanlar da anlamaya başlıyorlardı. İşte onlardan birisi Amr bin Cemuh idi. Onun da bir putu vardı. Ona çok güzel bakardı. Onu her zaman tertemiz temizlerdi. Siler, süpürür, elini, yüzünü her zaman tertemiz bakardı ona. Evinin önüne koyardı onu. Fakat bu iki Muaz gidip bir defasında onu aldılar. Onu bir kuyunun içerisine, af buyurun, bir köpek eniyle birlikte kuyunun içerisine sarkıttılar. Ondan evvel de nice defalar onun ağzına, yüzüne, her tarafına pislik sürmüşlerdi. Ve o sabahleyin gelmiş ve putuna yapılan şeyleri görmüştü. Ve putunu bu durumdan kurtarmış, tekrar temizlemiş ve onun yanına bir kılıç asmıştı. Sana bir daha böyle şey yapacak olurlarsa al bununla kendini koru diyordu. Ve onun öyle yaptığını gören iki Muaz tekrar gelmişler. Ve onun putunu almış ve bir köpek eniyle birlikte bir kuyunun içerisine sarkıtmışlardı. Pislik kuyusunun içerisine onu sarkıtmışlardı. Sabahleyin onu o halde gördüğü zaman, sen eğer gerçekten bir gücün, bir kudretin olsaydı senin başına bunlar gelmezdi demiş ve o putunu kendisi bırakmış ve ondan sonra güzel bir Müslüman olmuştu. İşte o Amr bin Cemuh radıyallahu anh daha sonra bir defasında Resulullah'a gelmişti. Uhud gününden, Uhud savaşına Müslümanlar hazırlanırlarken ya Resulallah diyordu, yaşlandım, ihtiyar oldum, ben Rabbime kavuşmak istiyorum. Rabbimin cennetini istiyorum. Ne olursun bana müsaade et de ben de bu Uhud savaşına katılayım diyordu. Ne olursun bana izin ver ya Resulallah. Cenneti istiyorum, Rabbimi istiyorum diyordu. Bu dünyadan hoşlanmıyorum diyordu. Belki Rabbim bana şehadeti nasip eder diye peygambere yalvarıyordu. Bugün içimizdeki yaşlı insanlar artık benim işim bitti diyen insanlar. Benim işim bitti diyenler. Artık ben emekli oldum, benden artık fazla bir şey beklemeyin diye düşünen insanlar. Onlar içindir bu söylenenler. Gençler içindir aynı zamanda bu söylenenler. Allah Resulü'nün ashabı böyleydi. Yaşlı olmasına rağmen geliyor ve şehadete ulaşmak için Resulullah'a yalvarıyorlardı. Ne olursun müsaade et ya Resulallah, savaşa katılayım, şehit olayım diyorlardı. Descartes bu hakikatin, ölümden korkmama hakikatini yıllar sonra, Descartes olduktan sonra ancak anlamıştı. Prenses Elizabeth'e yazdığı mektupta 1650'lerden, prensesim, mutlu olmanın yolunu keşfettim diyordu. Batı'nın klasiklerinden bir şeyler elde etmek isteyenlerin kulağı çınlasın. Batı'nın klasiklerinden en önemlileri olan Descartes gibi filozofların kitaplarından. Ümmet-i Muhammed'in çocukken öğrenmiş olduğu şeyi Descartes'in ancak Descartes olduktan sonra öğrendiğini göreceksiniz. Prenses Elizabeth'e şöyle yazıyordu. Mutlu olmanın yolunu keşfettim ey prensesim. O da ölümden korkmamaktır diyordu. Ölümden korkmamak mutlu olmak için en önemli şarttır diyordu. Halbuki biz Müslümanlar bunu çocukken öğrenmekteyiz. Descartes olmamıza bile gerek yok. Filozof olmadan çocukken Kur'an ve sünnet size bunu öğretmektedir. Nice Müslümanlar var ki tarih boyunca şehit olmak için yarış etmişlerdi. Bizim çocuklarımız bile tarihimizde şehit olmak için gizli gizli Resulullah'ın ordusuna katılıyorlardı. Allah Resulü görüyor ve çıkartıyordu onları ordudan. Fakat yine başkaları gizli gizli orduya katılıyor ve şehit olmak istiyorlardı. Bir taraftan çocuklar böyle şehadet arzusu içerisindeyken, diğer taraftan yaşlılarımız da aynı şekildeydi. Yalvarıyorlardı ya Resulallah, ne olursun müsaade et diyorlardı. Ne olursun müsaade et ya Resulallah. Ve Allah Resulü müsaade etmiş amrımın cemuham. İşte o puta tapan insana, putunun hiçbir şey olduğunu anladığı zaman, ondan vazgeçen ve Müslüman olan o insana, sahabe-i kiram kafir olan insanların, akrabalarının hakikati anlaması ve görmesi için elinden geleni yapıyorlardı. Akrabalarının iman etmesi için elinden gelen yapan bir ümmeti Muhammed. Bugün ise çocuğu belki kafir, onun ızdırabını çekmemektedir babalar. Çocuğu namaz kılmıyor, onun ızdırabını çekmemektedir kardeşler. Bütün Müslümanlar sorumluluklarının farkında değillerdir. Kardeşi namaz kılmıyor, farkında değil. Çocuğu namaz kılmıyor, farkında değil. Kızı erkeklere zulmediyor, onlar tahrik ediyor, farkında değil. Baba olarak kızını seyrediyor, utanmıyor, seyrediyor, farkında değil. Sorumluluklarının farkında değil. Nice hacı emmiler var ki kızlarına bakmaya utanırsınız. Oğullarına bakmaya utanırsınız, çocuklarına karşı görevini yapmamış. Çocuklarını belki sabah namazına küçükken kaldırmamış, aman uykularını bölmeyelim demiş. Onlara okulda, mektebe gönderirken, onlara yapmış olduğu masrafın yüzde birini Allah'ın dinini öğretmek için yapmamış. Onları üniversitelere göndermiş, gece gündüz çalışmış, onlar için para kazanmış. Onlara her ay dünyanın parasını masraf etmiş ama dinini öğrensin diye iki tane kitap almamış. İki ay hocaya göndermemiş. Ondan sonra benim çocuğum neden böyle ya Rabbi demiş. Bu insanlar Allah katından mazeretli değildirler. Allah Resulü'nün sahabesi böyleydi. Ölümden korkmuyordu. Mutlu olmanın yolunu keşfetmişlerdi bir bakıma. Cennete iman etmemiş olan bir ümmetin büyük vazifeleri ifa etmesi mümkün değildir. Büyük vazifeleri ifa edecek olan insanların, büyük vazifelerle vazifelendirilecek olan insanların ahirete iman etmesi şarttır. Güçlü bir imanla ahirete iman etmemiş olan insanların büyük vazifelerin insan olması mümkün değildir. Büyük bir imanla ahirete iman etmemiş olan bir ümmetin, bir kitlenin İnsanlığın kumanda mevkiine geçmesi mümkün değildir. Allah bu ümmeti kumanda mevkiine geçsinler diye halketti. Allah bu ümmeti insanlar için çıkardı. Kuntum hayra ümmet ve hurcet linnâs buyurdu. En hayırlı ümmet olarak çıkarıldınız. İnsanlar için çıkarıldınız. İnsanlar için hakim bir millet olarak çıkarıldınız. Allah bu ümmeti hakim olsun diye halketti. Onlar mahkum olmayı tercih ettiler. Allah bu ümmeti aziz olarak yarattı. Onlar zelil olmayı tercih ettiler. Allah onları insanlığın başına baş olarak gönderdi. Onlar Avrupa'ya kuyruk olmayı tercih ettiler. Allah onları hakim millet olarak, hakim olarak yaratmış olduğu halde onlar mahkum olmayı tercih ettiler. Halbuki güçlü bir ahirete iman, bu kumanda mevkiine geçmek için şarttı. Ahirete iman zayıfladıkça ümmet-i Muhammed o mevkiyi kaybetmeye başladı. Sayılar çoğaldı belki. Fakat ahirete iman zayıflayınca kumandan olmaktan er olmaya, emir altına girmeye başladılar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyordu. Bir zaman gelecek, insanlar üzerinize saldıracaklar. Adeta yemeğe saldırır gibi her taraftan size saldıracaklar. Ya Resulallah dediler, neden? O gün sayımız az olacak, ondan dolayı mı? Sayımız azalacak da bizden korkmayacaklar mı? Hayır dedi, tam aksine. O gün sayınız çok olacak. Çekirgeler kadar çok olacaksınız senden. Fakat insanlar sizden korkmayacaklar. Neden ya Resulallah? Üzerinizde sizin sayınız o kadar çok olacak ki, çekirgeler kadar, ama selin üzerindeki suyun köpüğü gibi, çerçöp gibi değersiz olacaksınız. Hiçbir ağırlığınız olmayacak insanların gözünden. Ve sizden çekinmeyecekler. Çünkü kalbinizde vehen olacaktır buyurdu. Ya Resulallah, vehen nedir dediler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, kerahiyetul mevt ve hubbu dünya. Esasında bu ikisi de ahirete inkardan kaynaklanan şeylerdi. Ölüm korkusu ve dünya sevgisi buyuruyordu. Bu ikisi kalbinize girdiği zaman, işte o zaman ahirete imanı zayıfladığı zaman yani, ölüm korkusu ahirete imanın zayıf olmasından kaynaklanır. Ahirete güçlü bir şekilde iman etmiş olan, cennete ve cehenneme iman etmiş olanın ölümden korkması mümkün değil. Hakikatleri anlatmaması mümkün değil. Dünyayı sevmeyen insanın, cenneti sevmeyen insanın, cennette sevmeyen, dünyayı da sevmeyen insan intihar eder. Dünyayı seven, cenneti sevmeyen insan dünyaya tapar. Ama cenneti seven, dünyayı sevmemeye başlar. Rabbini seven, dünyayı sevmemeye başlar. Bütün peygamberlerin hali buydu. Bütün peygamberler dünyayı çirkef olarak görüyorlardı. Ve bu dünyadan kurtulmaya çalışıyorlardı. Ebu Haysame denilen yaşlı zat da aynı şekildeydi. O da bir defasında Resulullah'a gelmişti. Ve demişti ki, ya Resulallah, Uhud günü yine, Uhud savaşına ordunun hazırlandığı günlerden, Allah Resulü'ne gelmiş ve demişti ki, ya Resulallah, ben ne oğlum Sa'd, Bedir savaşı gününde birbirimizle yarış etmiştik. O diyordu ki, ben Bedir savaşına katılacağım. Ben diyordu ki, ben katılacağım. Bana diyordu ki, oğlum, babacığım, vallahi başka bir şey olsaydı seni tercih ederdim. Ama cennet var bu işin sonunda baba. Cennet olduktan sonra seni tercih edemem, kusura bakma diyordu. Ben bu savaşa katılmak ve şehit olmak istiyorum babacığım diyordu. Başka bir şey olsa seni tercih ederdim diyordu. O zaman kura çektik aramızda ya Resulallah. Kura çekmiştik. Ve o zaman kura oğluma çıkmıştı. Ve oğlum Sa'd Bedir'e katılmıştı. Ben katılamamıştım. Ve sonra oğlumu Bedir'de şehit düşmüştü. O gün oğlum Sa'd rüyamda gördüm ya Resulallah. Bana şöyle diyordu. Ey babacığım, Rabbimin bana vaat ettiğini burada hak olarak buldum. Rabbimin vaat ettiği cenneti gerçek olarak buldum. Gel sen de bize katıl. Gel dünyayı bırak artık, bize katıl diyordum. Ne olursun bana müsaade et ya Resulallah. Bu savaşa katılmam için izin ver diyordu. Ve benim için dua et, şehit olmam için ya Resulallah. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu iman karşısında eriyordu. Ve onun o savaşa katılmasına müsaade etmişti. Ve bu Haysem'e katılmış ve Uhud'da şehit düşmüştü. Allah Resulü'nün ashabı böyleydi. Yaşlı insanları da böyleydi, gençleri de böyleydi. Hiç kimse benden geçti artık, benim görevim değil diye düşünmüyordu. Artık gençlerin görevidir diye düşünmüyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde ashabını eğitmiş ve onlara böyle bir iman aşılamıştı. İman etmiş olan insanlar için ben bir beşirim diyor Kur'an. Onlara böyle söyle ey Resulüm. İman etmiş olan insanlar için, hakiki imana ulaştığı zaman yani, hakiki imana ulaşmamış olan insanlar için değil. Önce iman edecek, Allah onu kalbine yerleştirecek. Biraz evvel anlatmış olduğum amirimin camuhunu kalbine yerleştirdiği gibi. Putunun ne hiçbir şey olduğunu anlamıştı. Anlıyor ve artık düşünmeye başlıyordu. Kalbine iman yavaş yavaş akıyordu. İman et, Kur'an daha kendisine verilmemişti. Daha Kur'an'ın belki hiçbir ayetini bile bilmiyordu ama artık iman ona nasip olmaya başlıyordu. İşte o yüzden sahabe öyle demişti. Bize Kur'an verilmeden evvel iman veriliyordu. Kalbimiz önce yumuşuyordu. Anlamaya başlıyorduk bazı gerçekleri. Ondan sonra Kur'an verildiği zaman Kur'an'ı hemen anlayıveriyorduk. ve Kur'an'ı anlayabilmek hakiki imanla mümkündür. Öyle bir Allah ki huvallezi halakakum min nefsin vahiden ve ceale minha zevceha liyeskuna ileyhem. O Allah öyle bir Allah ki sizi yarattı tek bir nefisten ve sonra onu ondan da zevcesini yarattı. Liyeskuna ileyhe ta ki onda sükûne ersin diye. Ona bir eş verdi. Öyle bir Allah ki bir nefisten yarattı insanı. Bir tek Adem'den yarattı yani. Nisa suresinin ilk ayetinde de bu gerçek bildirilmiştir. يَا يُهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ مُنْ لَزِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدًا. Sizi bir nefisten yaratan Allah'tan korkun ey insanlar. Sizi bir tek nefisten yarattı, sonra da ondan zevcesini yarattı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de bunu hadiste ifade etmiştir. Havva, Adem'in kaburga kemiğinden yaratılmıştır buyurmaktadır. Bazı rivayetlerde Havva'nın Adem'den yaratıldığı, ama kaburga kemiğinden ama başka bir şekilde, Allah'ın bildiği başka bir şekilde. Önemli olan insan tek bir nefisten yaratılmıştır. Allah Havva'yı Adem'in nefsinden yarattı. Adem'in bir parçası olsun diye. Adem'le güzel anlaşsın diye. Erkekle kadın arasında bir muhabbet olsun diye. Birbirlerine karşı bir sevgi ve bir muhabbet olsun diye. Birbirlerinin üzerinde bir cazibeleri olsun diye. Birbirlerine olan sevgilerinden ötürü birçok sıkıntılara katlansınlar diye. Çocuk bakımı sıkıntısına katlansınlar diye. Eşlerin birbirlerinin sıkıntılarına katlansınlar diye. Öyle bir muhabbet koydu Allah. İkisini ayrı ayrı nefislerden halk edebilirdi Allah. Fakat ikisini aynı nefisten yarattı. Havva'yı da Adem'in nefsinden yaratmak suretiyle o günkü insanlara şunu söylüyordu. Ey insanlar, siz kız çocuklarını insan olarak bile görmüyorsunuz. Bu ayet geldiği zaman Hristiyan dünyasında kadının ruhu var mıdır yok mudur tartışılıyordu. Kadın hayvan mıdır yoksa insan mıdır tartışması yapılıyordu. Onlar kadının insanlığının hayvanlığını tartışırken Allah ise ondan erkekten yani zevcesini yarattı buyurmak suretiyle ikisinin elmanın parçaları olduğunu haber veriyordu. Kadının erkek kadar şerefli olduğunu haber veriyordu. Ve kadını yaratmasının, Adem'den yaratmasının sebebini de Allah açıklıyordu. لِيَسْكُنَ اِلَيْهَنْ. Ta ki onunla sükunet bulsun. Onunla birlikte olsun da sükunet bulsun diye. Allah'ın bu şekilde Adem'den yaratmasının sebebi buydu. Onun içindir ki İslam'da talak meşrudur. Eğer bu sükunet gerçekleşmemiş ise, eğer karı koca arasında bir muhabbet gerçekleşmemiş, kadın kocasıyla sükunet bulmuyor, mutlu olmuyorsa, erkek de karısıyla mutlu olmuyor, sükunete eremiyorsa, İslam bunların boşanmasına müsaade etmiştir. Hristiyanlıkta ise ancak zina suçu olursa boşanma gerçekleşmekteydi. Halbuki boşanmanın gerçekleşmesi için karı koca anlaşamıyorlarsa, mutlu değillerse, bu insanları zinaya teşvik etmenin ne alemi var? Bunların boşanabilmeleri için yine de zina etmeleri şartını getirirseniz, bu insanları teşvik etmiş olursunuz zina etmeye, harama teşvik etmiş olursunuz. O yüzden Allah Azze ve Celle böyle bir şart koşmuyor. لِيَسْكُنَ اِلَيْهَ diyerek, eğer mutlu değillerse, eğer erkek karısıyla sükuna eremiyor ise, veya kadın kocasıyla sükuna eremiyor ise, onların arasında Allah talakı meşru kıldı. Madem ki mutlu değilsiniz, o halde boşanabilirsiniz diyordu. Demek ki siz birbiriniz için halk edilmemişsiniz. Demek ki sizin fıtratlarınız farklı. Demek ki sizin birinizin sevdiğini diğeri sevmiyor. Demek ki sizin fıtratlarınız farklı olduğundan anlaşamıyorsanız, yahut sizin belki sosyal konumlarınız farklı. Belki gençlikte bunları düşünmediniz, evlendiniz. Belki bazı realiteleri düşünmediniz ve evlendiniz. Belki kufuviyeti düşünmediniz, ne önemi var ki canım dediniz. Belki kadın, belki erkek kadından çok daha düşük idi. Belki küfuvu değil idi. Onun dengi değil idi, belki tahsil yönünden. Belki takva yönünden, belki aşiret yönünden, soysop yönünden, belki mal mülk yönünden. Kültür seviyesi yönünden, belki çeşitli yönlerden erkek kadının dengi değil idi. Fakat gençlik heyecanıyla belki evlendiler. Ama daha sonra bazı gerçekler ortaya çıkmaya başladı. İleriki senelerde artık meselenin sadece sevgiyle olmayacağı anlaşılmaya başlandı. Belki kufuviyetin önemli bir gerçek olduğu anlaşılmaya başlandı. Belki o zaman kadının zoruna gitmeye başladı. Kendisinden çok daha düşük bir mertebede olan bir insanla evlenmiş olma, kadın için belki bir ar olmaya başladı. belki bir utanç vesilesi olmaya başladı. İşte o zaman veya buna benzer durumlarda erkek eğer karısını memnun değil ise veya kadın kocasından ben kendisinin boşanmasını istiyor ise bu gibi durumlarda Allah boşanmayı meşru kıldı. Liyeskunu ilahe, çünkü kadınla evlenmenin sebebi buydu. Sükûne ermek idi. Evlilik bunun için meşru olmuştu. Sükûne eremiyor ise her iki taraf o takdirde bu evliliğin bir manası yoktu. فَلَمَّ تَغَشَّهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَف۪يفًا. Erkek karısına yaklaştığı zaman karısı hamile kaldı ve hafif bir şekilde bir yüklendi. فَمَرَّتْ بِهِ. Ve o yük ile, o hamileliği ile bir müddet gezdi. فَلَمَّا اَسْقَلَتْ دَعَوَ اللّٰهَ رَبَّهُمَا. Sonra kadının hamileliğinin ileriki dönemlerinde karnındaki ağırlaştığı zaman son aylarına doğru gelince Rablerine dua etti her ikisi de, karı koca. Kendilerini Rabbi olan Allah'a dua ettiler. لَيْنْ اَتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ. Böyle söylüyorlardı. Ya Rabbi, eğer bize salih bir çocuk verecek olursan, hılkatı düzgün olan, yaratılışı halk edilişinde hiçbir kusur olmayan, eli yüzü düzgün olan, aklı yerinde olan, güzel bir çocuk bize verecek olursan ya Rabbi, o zaman sana şükreden kullarından olacağız ya Rabbi diyorlardı. Bakınız, Mekke'nin müşrikleri bile böyle söylüyorlardı. Ondan evvelki müşrikler bile böyle söylüyorlardı. Karnındaki çocuk büyümeye başladığı zaman kocası da kendisi de böyle dua ediyorlardı. Çünkü ya çocuk kötü bir şekilde doğacak olursa, ya gerizekalı olarak doğacak olursa, ya hılkati düzgün olmayacak olursa, ya eli ayağı olmayacak olursa ne yapacaklardı? Hayat boyu ona bakmakla mı uğraşacaklardı? O yüzden bundan korktuklarından ötürü, hatta belki o günkü bazı itikatlara göre, belki çocuğunun yılan olarak doğmasından bile korkanlar olabilir. Veya Allah senin çocuğunun yılan olarak doğması takdir ederse yılan da olur. Fare olarak doğması takdir ederse fare de olur. Allah'a yalvarıyorlardı. Karındaki ağırlaştığı zaman hafif iken değil. Ama mümin ise böyle değildir. Mümin daha çocuğu olmadan evvel Rabbine dua eder. Mümin daha karısı hamile kalmadan veya kadın hamile kalmadan Rabbine dua eden insandır. İşte müminle kafirin farkı buydu. Kafir tehlikeyi gördüğü zaman, kadının doğum günleri yaklaştığı zaman Rabbini hatırlıyordu. Bu ifade ilginç bir ifadedir. فَلَمَّا اَسْقَلَتْ. Ne zaman ki kadının hamileliği son aylarına geldi, son haftalara geldi, o zaman korkmaya başladılar. Hem bir neşe içerisindeydiler. Yakında bir çocukları olacaktı. Ama bu çocuk ya sakat olarak doğacaksa, onun da korkusu vardı kalplerinde. İşte o zaman دَعَوَ اللّٰهَ رَبَّهُمَا. Rableri olan Allah'a dua ediyorlar. Ve diyorlar ki لَيْنْ اَتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ. Ya Rabbi, eğer bize salih çocuk verecek olursan sana şükredenlerden olacağız. Bugün öyle müşrikler var ki dünyada. O günkü müşrikler karnındaki çocuk ağırlaştığı zaman Allah'a dua ederlerken bugünkü müşrikler öyle bir hale gelmişler ki, bugün Müslüman adı altında geçinen öyle müşrikler vardır ki, o günkü müşrik sıkıntı içerisinde hiç olmasa Rabbine dua ederken, bugünkü müşrik belki sıkıntı içerisinde bile değil, belki doğduktan sonra bile değil, belki çok daha sonralar Rabbine dua eden bir hal almıştır. Bugün öyle insanlar var ki, o günkü müşriklerle bazı noktalarda ortak ve bazı noktalarda onlar da daha ileri seviyelere gitmiştir şirkin. O günkü müşrik böyle söylüyordu. Hanımının doğumu yaklaştığı zaman böyle dua ediyorlardı. Ama ne zaman ki Allah onlara veriyordu. فَلَمَّ اَتَهُمَ صَالِحًا. Ne zaman salih bir çocuk verdi Allah onlara. جَعَلَى لَهُ شُرَكَى فِي مَا اَتَهُمَ. O zaman o ikisi de, kadın ve erkek de, o verdiği hususunda, yani çocuk hususunda Allah'a ortaklar koşmaya başladılar. Ve o zaman onun adını değiştiriyorlardı. O zaman işte Abdullah diyorlardı onun adına. Halbuki sıkıntıya düştükleri zaman, doğum yaklaştığı zaman Allah'a dua ediyorlardı. Fıtratları onlara bunu söylüyordu. Elestu bi rabbukum, işte burada gerçekleşiyor. Allah'ın fıtratınıza yerleştirmiş olduğu Rab anlayışı burada gerçekleşiyor. Sıkıntıya düştüğünüz zaman daima Rabbinize dua edersiniz. Allah'tan başka hiçbir ilahı tanımazsınız. Denizde fırtınaya tutulduğunuz zaman yalnız Allah kalır, her şey biter. Ölüm anında yalnız Allah kalır, her şey biter. Ama ölüm anından kurtulduğunuz zaman, o sıkıntıdan kurtulduğunuz zaman Allah'tan başka ilahlar edinen insanlar görürsünüz. İşte onlar da böyle yapıyorlardı. Sıkıntı anında ey Rabbimiz diyorlardı. Çocuğu sen yaratıyorsun, bunu biliyorlardı. Eğer çocuk salih olacaksa bu sendendir, bunu biliyorlardı. Ama çocuk doğduktan sonra onun adını Abdullah koyuyorlardı. Abdüşems koyuyorlardı. Kimisi Abdülkamer koyuyordu, lanet olasıcalar. Abdülnecim koyuyorlardı. Abdülozza koyuyorlardı, Abdülmelat koyuyorlardı. Falanın ve filanın kulu manasında. Kimisi Şems'in kulu. Kimisi filan putun, latın, menatın kulu manasında. Hepsi Allah'a ortaklar koşuyorlardı. Halbuki hanımı ağırlaştığı zaman yalnız Allah'a dua etmişlerdi. فَلَمَّا اَتَاهُمَ صَالِحًا جَعَلَى لَهُ شُرَكَى ف۪ي مَا اَتَاهُمَا Allah onlara salih çocuk verdiği zaman, hılkatı düzgün, güzel çocuk verdiğinde onu Allah'a ortak koşuyorlar. Putlarını Allah'a ortak koşuyorlardı. فَتَعَالَى اللّٰهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ Halbuki Allah onların ortak koştukları şeylerden münezzehtir. اَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَحْلُقُ شَيْعًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ Onlar nasıl olur da böyle bir şey yaparlar? Onlar hiçbir şey yaratamayan bir şey mi? Kendisi, kendileri halk edilen, yaratılan şeyleri mi Allah'a ortak koşuyorlar? Kendileri yaratılıp duran şeyleri mi? Bu bir insan da olabilir, bir put da olabilir. Allah'a ortak koşmak, Allah'a ortak koşmak sadece gidip de bir putun önünde eğilmek demek değil. Hayat kanunlarınızı eğer insanlardan alıyorsanız, benim hayat kanunumu insanlar koyar, Allah koyamaz diyorsanız, sizin putunuz o insanlar olmuş demektir. Sizin ilahınız ve Rabbiniz o insanlar olmuş demektir. Allah Azze ve Celle, o günkü putperestlerin Allah'ı bırakıp da putlara taptıklarını haber verirken, وَهُمْ يُخْلَقُونَ buyurmaktadır. Yaratılmış olan şeyleri Allah'a ortak koşuyorlar. Yaratılmış olan şeyler insanlar da buna dahildirler. İnsanları da Allah'a ortak koşanlar vardı. Kendi reislerinin, kendi başındaki reisler Allah'a ortak koşuyorlardı. وَلَا يَسْتَطِعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ Onların, onlara hiçbir yardımı mümkün değildi. Onların o putlarının, ama insan cinsinden, ama put cinsinden, o putlarının onlara yardım etmeye güçler yetmez. وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ Onlar kendi nefislerine bile yardım edemezler. وَاِنْ تَدْعُوهُمْ اِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ Ve siz onları eğer doğru yola çağıracak olsanız, hidayete davet etseniz ona bile tabi olamazlar. سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ اَدَعَوْتُمُوهُمْ اَمْ اَنْتُمْ صَامِتُونَ Siz onları davet etmiş veya etmemişsiniz, hiç farkı yok. Siz onları hidayete davet ettiniz, İslam'ı anlattınız veya anlatmadınız, sustunuz. Hiç fark etmez onlar için. اِنَّ الَّذِينَ تَدَعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ عِبَادٌ اَمْسَالُكُمْ Sizin o davet etmiş olduğunuz, dua etmiş olduğunuz şeyler var ya, Allah'ı bırakıp da dua ettiklerinizin hepsi عِبَادٌ اَمْسَالُكُمْ Onlar sizin gibi kullardan başka bir şey değildir. فَدْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ اِنْ كُمْتُمْ صَادِقِينَ Onlara dua edin bakalım. Size cevap versinler eğer doğru söylüyorsanız. Eğer hakikaten onların ilah olduğunu ve hakikaten onların kainatın idaresine söz sahibi olduklarını, hakikaten onlarda bir uluhiyet, uluhiyetten bir parça olduğunu düşünüyorsanız ve hakikaten o reislerinizden böyle şeyler görüyorsanız, hakikaten o reislerinizin ekonomiyi düzeltebileceğine hakikaten inanıyorsanız veya o reislerinizin yeryüzünde bir şeyi halk edebileceklerine inanıyorsanız, sinek bir sineği bile olsun yaratabileceklerine inanıyorsanız, haydi onlara dua edin bakalım. فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ اِنْ كُمْتُمْ صَادِقِينَ Onlara dua edin, size icabet etsinler. اَلَّهُمْ اَرْجُلُنْ يَمْشُونَ بِهَمْ Onların ayakları var mı ki onlar o ayaklarla yürüyorlar mı? Ayakları olan putları mı var onların? اَمْ لَهُمْ اَيْدٍ يَبْتِشُونَ بِهَمْ Veya onların elleri var, o ellerle tutuyorlar mı? اَمْ لَهُمْ اَعْيُنْ يُبْزِرُونَ بِهَمْ Veya onların gözleri var, bakıyorlar mı o gözlerle? اَمْ لَهُمْ اَذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَمْ Yoksa o putlarının kulakları var, o putlar o kulaklarla işitiyorlar mı? قُلْ اِدْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنْظِرُونَ De ki ey Resulüm onlara, o bütün putlarınızı çağırın, çağırabildiğiniz kadar. Sonra bana istediğiniz tuzağı da hazırlayın, beklemeyin. Hemen tuzak yapmaya başlayın bana. Allah Azze ve Celle bütün dava adamlarına bunu söylemeyi emretmektedir. Ey dava adamların, Ey bu ümmetin içerisinde bu davayı omuzlamış olan insanlar, onlara aynen böyle söyleyin. Çağırın o putlarınızın. Çağırın Allah'a ortak koştuklarınızın. Sümme kiduni. Sonra bana istediğiniz tuzakları hazırlayın. Suikast mı yapacaksanız yapın. Her ne yapacaksanız yapın. فَلَا تُنْزِرُونَ Ve beklemeyin ya bir şey yapmak için. Beklemeyin. Allah Müslümanlara böyle konuşmalarını emretmektedir. Allah yiğit bir peygamber göndermiştir. Yiğitçe konuşmasını istemiştir ondan. Müslümanlar ne zaman bu yiğitliği kaybettiler? Ne zaman korkaklaşmaya başladılar? O zaman izzetlerini ve şereflerini de kaybettiler. Allah yiğit bir peygamber gönderdi. Bir elinde Kur'an, bir elinde kılıç olan bir peygamber gönderdi. Onlara böyle söyle ey Resulüm, kiduni de. Onlara hadi de yapın tuzağınızı, istediğiniz kadar tuzak hazırlayın. فَلَا تُنْزِرُونَ Böyle söyleyen bir peygamber gönderdi Allah. Medine'de büyük bir ses duyulmuştu. Şiddetli bir ses, korkunç bir ses. Gecenin karanlığında. Herkes sokağa fırlamıştı. Ebu Bekirler, Ömerler, Osmanlar, Aliler bile daha ne yapacağını konuşurlarken. Allah'ın aslanı Ali bile daha atına binmemişken. Bir de baktılar ki karanlıkta bir atlı geliyor. Eğer siz bir ata Resulullah binmiş ve gitmiş ve gelmişti bile. Yalın kılıç kılıcını almış ve atına binmiş. Karanlığa doğru gitmiş ve gelmişti bile. Ve ben gittim baktım korkacak bir şey yok evinize girebilirsiniz diyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yiğit bir peygamberdi. Yiğitçe konuşmasına onu Allah emretmekteydi. فَاسْتَعْ بِمَا تُعْمَرْ buyurur Kur'an-ı Kerim. Emrolunduğu şeyi haykırarak söyle Resulüm. Yiğit bir şekilde söyle. Haykırarak, gürleyerek söyle onlara buyuruyordu. Allah böyle bir peygamber göndermiş ve böyle bir kitap indirmişti. Neden böyle söyleyeceksin? Neyine güvenerek böyle söyleyeceksin ey Resulüm? اِنَّ وَلِيَ اللّٰهُ الَّذ۪ي نَزَّلَ الْكِتَابِ Çünkü benim velim, benim dostum Allah'tır ki bu kitabı indirmiştir o. Bu kitabı indiren Allah benim dostum olduktan sonra hepiniz birleşseniz ne olur ki? وَهُوَ O Allah ki sadece bana değil bütün salih insanlara tevelli etmektedir. Bütün salih insanlar hepsinin velisidir. Sadece peygamberin değil. Bütün salihlerin dostudur o. Ama sizin o dua ettikleriniz var ya. وَلَيْزْنَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَطِيَعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ Ama sizin dua ettiklerinizin hiçbirisi ne kendi nefislerine ve ne de bir başkasına ne de kendi kendilerine hiç kimse yardım edemezler. وَاِنْ تَدْعُوهُمْ اِلَا الْهُدَى لَا يَسْمَعُونَ Eğer onlara dua edecek olsan onlar işitmezler. وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ اِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ Ve sen onları görürsün onlar sana bakıyorlar. Öyle görürsün halbuki onlar seni görmemektedirler. Sen onları sana baktığını görürsün. Halbuki onlar sana bakmamaktadırlar. Burada la yubsirundaki vav ve nun ifadeleri. Aslında bu putların içerisinde insan nevinden putlar olduğunu göstermektedir. Demek ki Allah Azze ve Celle şunu ifade etmektedir. Onların putlarının kimi belki taştan yapılmış, ağaçtan yapılmıştır ama fakat aynı zamanda onların putlarından kimisi de canlı insandır. İnsanlardan putları da vardır onların. Şerikleri vardır onların. Allah'a ortak koştukları reisleri vardı onların. Allah kainatın idaresini bilir ama bizi idare edemez dercesine adeta. Allah bu işi bilmez dercesine adeta. Onlar reislerini de put olarak kabul ediyorlardı. Reislerine itaat etmelerini Kur'an-ı Kerim Allah'a masiyette itaat ettiklerinden dolayı Allah'a rağmen Allah'ın kanunlarına aykırı olmasına rağmen gene de reislerine itaat ettiklerinden dolayı Allah o reisleri onların putu olarak değerlendirmektedir. لَا يَسْتَطِعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنْفُسَهُمْ يُنْصُرُونَ Onlar ne kendilerine ne de size yardım edemezler. Siz onlara dua edersiniz. وَاِنْ تَدْعُوهُمْ اِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُونَ Onları çağırsanız, davet etsen Hakk'a. Gene onlar işitmezler. Sen onların sana baktığını görürsün. Halbuki onlar bakmamaktadırlar. Onlar gerçekten görmemektedirler. Bu ifade aynı zamanda insanın hakikatleri tam olarak göremeyeceğini ifade eder. Bir insan bir hastanın yanına gider mesela. Hastanın hastalığına ortak olmak ister. Ona güzel sözler söylemek için. Teselli etmek maksadıyla. Gider hastaya bakar. Esasında hastanın çekmiş olduğu sıkıntıyı anlayamaz. Hastanın içinden geçenleri anlayamaz. Hastanın içinden geçen duyguları tam olarak bilmesi mümkün değil. İşte o yüzden insanın bakması, görmesi demek değil. Onlar bakarlar ama onlar görmezler buyurmaktadır. وَتَرَاهُمْ يَنْزُرُونَ اِلَيْكَ Ve onlara sen sana bakıyor gibi görürsün. Halbuki onlar وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ Onlar görmemektedirler. Allah Azze ve Celle Arap suresinin bu kısmında şirki tamamen reddetmiş, peygambere karşı bilen, şirke düşmeme hususunu ümmet-i Muhammed'i ikaz etmiştir. Peygamber bile kaybı bilmemekte, peygamberin bile kendisine ve insanlara faydası dokunamamakta, sadece ve sadece Allah'tan yardım istenilmesi gerektiği hususu üzerinde durulmuş ve bu şekilde bu kısım burada sona ermiştir. Şirk üzere ölen, tevhid üzere ölmeyen kullardan olmayı Allah, kullardan olmaktan Allah hepimizi muhafaza eylesin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allahümme inna na'uzu bike min en nuşrike bike şey'en na'lemu ve nestağfiruke lime la na'lemu buyurmaktaydı. Ya Rabbi sana sığınırım bilerek sana şirk koşmaktan. Sana sığınırız sana bilerek şirk koşmaktan. Ve yine senden affını isteriz bilmeyerek sana eğer şirk koştuksa. Ya Rabbi biz de aynı şekilde dua ediyoruz. Sana bilerek şirk koşmaktan sana sığınırız ya Rabbi. Bilmeden eğer şirk koştuksa, gizli şirk denilen şirke düştüysek ya Rabbi, eğer falan olmasaydı filanca beni öldürecekti. Yahut da falan kişi bizi kurtardı gibi ifadeler kullandıksa ya Rabbi, bizlere affı mağfiret eyle ya Rabbi. Şirkten muhafaza eyle ya Rabbi. Lillahi Teala'l-Fatiha.